Ayrım 39 sayfa 256. Şehir. Ticaret, kapital oluşumu, vakıf. Dipnot 2 bu bölüm için bakınız Ha İnalcık. Capital Formation in the Ottoman Empire. JEH 30'a 1 parantez içinde 1969 sayfa 97-140. Dipnotları için o yazıya başvurulabilir. Öyle görünüyor ki Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik düzeni ve ekonomide ana prensipleri eski çağlardan beri Orta Doğu imparatorluklarına hakim bulunan geleneksel bir devlet-toplum anlayışına dayanmaktadır. Bu anlayış, yöneticilerin düşünce ve davranışlarını belirlemek bakımından pratikte büyük bir önem taşımaktaydı. Bu pragmatik devlet anlayışına göre, devlet, temelde hükümdarın kuvvet ve kudretinden ibarettir. Bir tek hükümdarın sınırsız kudretini haklı göstermek için, İslam düşüncesinde şu yorumlar yerleşmiştir. Eski Yunan düşüncesinden gelen bir akıma göre, toplum üzerinde bir hükümdarın salt otoritesi, insanların toplum halinde yaşayabilmesinin tek yoludur. Öbür yandan, İslam fakihlerine göre siyasi otorite, şeriatın uygulanabilmesinin tek yoludur. Yorum şekli ne olursa olsun, İslam devletinde, daha eskiden olduğu gibi devleti yapan bütün elemanlar, yani ahali, ülkenin zenginlik kaynakları, yalnız ve yalnız hükümdarın kudretini desteklemeye ve arttırmaya hizmet etmelidir. Bu nedenle bütün siyasi toplumsal örgüt, her türlü ekonomik faaliyet bu amaca göre hükümdar tarafından ayarlanmıştır. Halk, hükümdarın otoritesini temsil edenler, parantez içinde yöneticiler, asker, din adamları ve teba, parantez içinde reaya olarak ikiye ayrılmıştır. Teba, üretim işleriyle uğraşır ve vergi verir. Bu sınıf içinde hiyerarşik sırayla çiftçiler, tüccarlar ve hirfet erbabı yer alır. Herkesi kendi sınıfı içinde tutmak ve bir sınıf üyelerinin ötekine geçmesini önlemek devletin birinci görevidir ve siyasi sosyal düzenin ve uyumun salt koşulu sayılmaktadır. Sosyal devingenlik, parantez içinde social mobility dediğimiz şey, Orta Doğu imparatorluklarında felaket sayılmaktaydı. Bu rejim, sosyal düzeni olduğu kadar ekonomik düzeni de devletin kontrolü altına almıştır. Gerçekte üretim ve dağıtım faaliyetlerini belirleyen o zamanki özel koşullar, böyle bir rejimi ideal bir rejim olarak kabul ettirmekteydi. Öyle görünüyor ki kapitalist bir topluma götüren açık bir rejim, insanlık tarihinde ancak ulaştırmada, üretim araçlarında ve üretim hacminde belli bir düzeye gelindiği zaman olasılık kazanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu klasik devirde, parantez içinde 15. 16. yüzyıllar, sosyal sınıfları ve ekonomiyi ilgilendiren bütün önlemlerinde, Orta Doğu imparatorluklarından gelen bir bürokrat grubunun aktardığı böyle bir rejimi ideal olarak benimsemiş ve titizlikle uygulamaya çalışmıştır. Şunu da eklemeliyiz. Orta Doğu devlet yönetimi, ekonomik faaliyetleri geliştirmek, reayadan her sınıfın üretimini en yüksek noktaya çıkarmak için önlemler almayı gerekli sayar. Eski Hint-İran uygarlıklarına kadar çıkan nasihatnamelerde, devletin bu amaçla bayındırlık işleri yapması ve yollarda güvenliği sağlaması en önemli görevleri arasında sayılmıştır. Fakat bütün bu faaliyetlerin amacı sonunda hükümdarın hazinesini doldurmak üzere vergi kaynaklarını arttırmaktır. Üretici sınıflar içinde çiftçi ve sanatkarlar tüccardan ayrı bir statü altına konmuş, onların üretim faaliyetleri ve kazançları devlet kanunları ile sıkı kontrol altına alınmıştır. Çünkü bu rejime göre çiftçi ve sanatkarlar gerekli ihtiyaç maddeleri üreten, böylece üretimleri sosyal siyasi düzenin korunması ile sıkı ilişkisi bulunan bir sınıftır. Köylünün veya bir hirfet üyesinin tam bir serbestlik içinde sınırsız üretim faaliyetlerine girişmesine olanak tanınmamıştır. Onlar ancak devletin koyduğu kural ve kısıtlamalar içinde üretim faaliyetlerini yürütebilirler. Yalnız tüccar, Orta Doğu toplumunda kapitalist olma imkanı ve koşullarına sahiptir. Tüccar demek, yalnız bölgeler arası ticaretle uğraşan veya uzak yerlerden gelen malları satan büyük iş adamı demektir. Şehirde kendi yaptığı malı satan hirfet erbabı veya onların malını ikinci elden satan küçük esnaf, kesin olarak tüccar kavramı dışında bırakılmıştır. Tüccar, sattıkları mal çeşidine göre hirfet halinde örgütlenmiş olmakla beraber, hisba parantez içinde, bakınız sayfa 266-276, kuralları ile bağımlı değildir. Bu nokta onları hirfetlerden ayıran en önemli özelliktir. Hirfet erbabının ham madde alışı, üretimi ve satışı kısıtlamalar altında olduğu halde, tüccar her şekilde istediği kadar servet biriktirebilir, gittikçe daha fazla servet yapabilir, yani kapitalist amaç peşinde koşabilir. Onun yatırımlarının çeşidi ve sınırı kısıtlanmamıştır. Orta Doğu toplumunda esas kapitalizmin ancak ticari kapitalizm şeklinde var olduğunu söyleyenler büyük ölçüde haklıdırlar. İslam kaynaklarında tüccarın temel zenginliğinin nakit para olduğu her zaman belirtilmiştir. Onlara göre esas zenginlik nakit paradır. Bununla beraber tüccarın zenginliğini çeşitli şekillerde saklaması, yani nakit para ile beraber inci, mücevherat, değerli kumaş, köle, çiftlik ve hayvanat üzerine yatırması örgütlenmiştir. Gerçekten Osmanlı tereke defterleri, parantez içinde kadı sicillerinde, zenginlerin pratikte bu öğüde uyduklarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu arada toprağa gömme yöntemi de geniş ölçüde uygulanmaktadır. Buna karşı esas kapitalist düşünceye uygun olarak paranın her zaman işletilmesi, nemasız bırakılmaması gerektiği hakkında aynı kitaplarda gördüğümüz öğütler esasen genel bir eğilimin anlatımıdır. Osmanlılarda toplumun bütün sınıflarında nakit serveti işletmek için büyük bir istek vardı. Nakit servetin çoğalması için başvurulabilecek kişi ancak tüccardır. Nakdi zenginliğin en çok kâr getirdiği yatırım alanı ticarettir. Küçük büyük nakit servetler, komenda, parantez içinde mudaraba, mukarada yoluyla ticari kapital haline gelmektedir. Mudaraba, sefere çıkan tüccarla kârı bölüşmek üzere sermaye yatırım sözleşmesidir. Komenda, Orta Doğu toplumunda her zaman önemini korumuştur. Kitab-ül İş'ar'da, parantez içinde 11. 12. yüzyıllar, tüccar üç kategoriye ayrılmıştır. 1. Depo eden, parantez içinde bazan tüccar. Bu çeşit tüccar, malı arz fazla, talep az olduğu, yani fiyatların düşük olduğu zaman alır. Bu durum tersine dönünce, yani fiyatlar yükselince satar. Başka bir deyişle, fiyatlarda zamanla oluşan farktan yararlanır. Bu tüccarın özellikle mevsime bağlı maddeler, en çok tahıl üzerinde uğraştığı verilen örneklerden anlaşılmaktadır. Bu tüccar, pazara malını birden değil yavaş yavaş arz etmeye, fiyat iniş ve çıkışlarını izlemeye ve bulunduğu ülkenin siyasi koşullarını araştırmaya dikkat eder. 2. Seyahat yapan, parantez içinde rakkat, malı bir bölgeden ötekine götüren bu tüccar, bölgeler arasında fiyat farklarından yararlanır. Bu nedenle her iki bölgedeki fiyat farklarını, yol ve gümrük giderlerini iyi hesaplamak zorundadır. 3. Teçhiz eden, parantez içinde mucahiz tüccar. Bu çeşit tüccar mal gönderdiği yere güvenilir bir temsilci yerleştirir. Güvenilir kimseler aracılığı ile ona mal gönderir. Bu temsilci gelen malı satar, karşılığında mal alır. Kararlarında tamamıyla serbesttir. Her çeşit kârda ortaktır. Kitab-ül İş'ara, aslında Neopitagorean Bryson'un eserine dayanmakta ise de, onda gösterilen tüccar tipleri İslam toplumundaki duruma oldukça uymaktadır. Bunu Helenistik çağdan beri Orta Doğu'da benzeri ticaret koşullarının ve geleneklerinin devam etmiş olmasıyla da açıklayabiliriz. Osmanlı döneminde ticarete ait belgelerde iki tip tüccar, yani kervan ve deniz ticaretiyle uğraşan taciri saffar ve bir merkezde oturup oradan işi yöneten taciri mütemakkin veya mütekayit ayırt edilmekteydi. Eskiden beri İslam hukukçuları şehir yöresinde, parantez içinde hazira, ticaret ile uzak mesafede, parantez içinde gaiba ticareti, ticaretin iki ana şekli olarak belirlemişlerdir. Şehirde oturan tüccarın sattığı mal, normal olarak uzak bölgelerden gelen ithal malıdır. Devlet, tüccarın yöresel tüketim maddeleri üzerinde ticaret spekülasyonu yapmasına izin vermezdi. Bir yerden ihracına izin verilen mallar ise devlet tarafından belirlenmiştir. Veya belli bir maldan yerli halk bütün gereksinimlerini karşıladıktan sonra tüccarın bu malı satın almasına izin verilirdi. Bazı şehirlerde dış pazar için çalışan bazı sanayi kollarının gelişmiş olduğu bilinmektedir. Parantez içinde Osmanlılarda ipek, pamuklu, sof sanayi. Ticari kapitalizmin yerli endüstriyi kendine bağımlı bir hale getirmesi sonucunu veren bu gelişmiş aşama hakkında İleride ayrıca bilgi vereceğiz. Kitab-ül İşara'da üçüncü tip tüccar, yani mücehiz tüccar, Orta Doğu'da çok uygulanan komenda kapsamına girer. Herhalde burada üç tüccar tipi de bölgeler arası ticaretle uğraşırlar. Burada ticaretin çeşidinden daha çok yatırımın hukuki temelleri göz önüne alınmıştır. Şunu da eklemek gerekir ki, Kitab-ül İşara'da tüccara verilen öğütlerde esas düşünce, mümkün olduğu kadar fazla kâr sağlamaktır. İslam hukukunda yer alan ticaretle ilgili esaslar, parantez içinde şirket şeklinden bahseden Kitab-ül Şirka, ticari uygulamalardan, bu arada para ticareti, murabaha ve ribadan ve kredi şekillerinden söz eden Kitab-ül Buyu, komendadan bahseden Kitab-ül Mudaraba. Kuşkusuz yüzyıllardan beri İslam toplumunun gereksinimlerine yanıt vermek üzere toplanmıştır. Osmanlı devrindeki kadı sicilleri ve öteki belgeler, bu esasların ticarette tümüyle uygulandığını göstermektedir. Burada yalnız konumuz bakımından önemli bazı kuralları kısaca hatırlatmak gerekir. Şirket şekilleri, ana paranın oluşumu, yatırım ve kar için açık ve tutarlı kurallar koymaktadır. Kredi üzerinde ortaklık, parantez içinde şirketül vücuh ve komenda, parantez içinde mudaraba veya mukarada, ana para ile girişim, yaratıcılığı ve uzmanlığı bir araya getirmeye yarayan ve sermayenin büyümesini sağlayan önemli bir şekildir. Aşağıda Osmanlı toplumunda bunun uygulanmasına ait örnekler vereceğiz. Şirketül vücuhta taraflar kredi ile satın alıp ticaret yaparlar ve belli bir zaman içinde ana parayı sahibine geri verirler. Kar ortaklar arasında yarı yarıya veya anlaşma koşullarına göre paylaşılır. Mudarabaya gelince bu bir ticari yatırımdır. Taraflardan biri iş gücünü, diğeri ana parayı koymak koşulu ile o malın karında ortak olmadır. Fıkıh kitaplarında verilen örnek şudur. Bir kimse başka birisine para verir, o bu parayla seyahat edip ticaret yapar. Kazanılan kârı aralarında bölüşürler. Seyahat eden taraf, yolculuk sırasında bu malı tamamen istediği gibi kullanım hakkına sahiptir. Yalnız bu ana parayı borç veya rehin veremez. Kâr hakkında önceden konan bir koşul mudarabayı bozar. Mal kaybolursa, o bedelini sahibine ödemek zorunda değildir. Kâra ortaktır ama kârın hepsine hak iddia edemez. Eğer mudaraba sözleşmesi bozulursa, sefer yapan kâr olsun olmasın bir ödenek isteyebilir. Mudaraba ancak sermaye ortaklık malı olabilecek bir şey ise doğrudur. Ana para ticaret için değil, bir mal yapımı için verilmiş ise, bu tamamıyla ayrı kategoride bir ortaklıktır. Parantez içinde şirketül sanayi vaattakabbul. Bu durumda taraflardan biri yalnız sermaye, diğeri sadece güç ve yaratıcılığını koyabilir. Yahut her ikisi ana parayı dışarıdan sağlayarak bir üretim işini ortaklaşa üzerlerine alırlar, kârı paylaşırlar. Görülüyor ki bu esaslar, ana parayı yatırım olarak kullanma olanağı veren hukuk prensipleridir. Yatırılan ana para da tabii bu büyümeden payını almaktadır. Bu da çeşitli yollardan yasal bir şekle sokulan faiz, parantez içinde riba alma şeklidir. İslam toplumunda faizle para işletme ve diğer kredi şekilleri hem çok eski hem çok yaygındır. Osmanlılarda yalnız gayrimüslimler değil, fakat Müslümanların, parantez içinde bu arada din adamlarının ve vakıfların faizle para işletmede ileri gittiklerini aşağıda göreceğiz. Bazı fakihlere göre riba, parantez içinde faiz alınması caiz görülen mallar, parantez içinde mal ribavi arasında başta altın ve gümüş vardır. İslam hukukunda anonim şirket kavramının bilinmediği kaydedilir. Bununla beraber bir anonim kuruluş olarak İslami Vakıf Kuruluşu'nun, İngiltere'de ancak 13. yüzyılda meydana çıkmış olan Trust kuruluşu ile hukuki bakımdan aynı temellere dayandığı savunulmuştur. Ne olursa olsun, han, hamam gibi büyük işletme kuruluşları bakımından ele alındığı zaman, vakfın İslam toplumunda kapital oluşumu konusunda özel bir yeri vardır. İslami vakfın amacı bir hayır kurumu meydana getirmektir. Vakfın varlığı, Tanrı için hapsedilmiş, verim getiren bir şeydir. Onun yalnız verimi belli bir hayır işi için harcanır. Böylece vakıf, kişisel olmayan ve sürekli, ebedi bir ana sermayeye dayanır. Bu sermayenin işletilmesi, kadı tarafından düzenlenen ve saklanan vakfiye ile saptanmıştır. Vakfiyede vakfın amacı, gelir kaynakları, bu gelirin nasıl kullanılacağı, nasıl korunup artırılacağı belirlenmiştir. Vakfiyenin kadı tarafından onaylanması, özellikle Osmanlı Devleti'nde görüldüğü gibi, hükümdarın onayından sonra hukuki nitelik kazanması, onun şartname, parantez içinde charter niteliğini belirtir. Bununla beraber vakıf koşullarını kimse, hükümdar bile değiştiremez, bozamaz. Bunlar kesinlikle değiştirilemez dini ilahi sanksiyona dayanır. Şart-ı vakıf, nas-ı şari gibi. Vakıfta amaç, Allah yolunda bir hayır olmakla beraber, genellikle vakıftan belli bireyler faydalanır. Özellikle aile, parantez içinde evladiye veya zurri vakıfları, gerçekte belli aile çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuştur. Vakfın varlığı gelir kaynağının çalışmasına bağlı olduğundan, vakfı yöneten kişinin faaliyeti sermayenin korunması ve artırılması noktasında toplanır. Birçok vakıf gelirin artırılmasını ve vakfın genişletilmesini mütevelliye bir görev olarak yüklenmiştir. Bu vakıf iki grup kuruluşu içine alır. Bir yanda hayır amacıyla kurulmuş olan tesisler, parantez içinde cami, medrese, hastane, imaret, çeşme, köprü, zaviye ve başkaları. Öbür yanda bu gibi tesislerin giderlerini karşılamak üzere kurulan ekonomik tesisler. Bu ikinciler kâr getirme amacıyla gerçek iktisadi yatırımlardır. Bu kuruluşlar bir zirai işletme, kira getiren akaret, hamam, aşevi, mezbaha gibi kurumlar, emeği işletilen köleler veya sadece nema getiren bir nakit sermaye şeklinde olabilir. Vakfın yönetimi için vakıf bir yönetim müdürü, parantez içinde mütevelli ve büyük vakıflarda onu sürekli kontrol altında bulunduran bir nazır belirler. Mütevelli, vakfın devamından, vakfiyedeki koşulların yerine getirilmesinden ve gelir kaynağının korunma ve geliştirilmesinden sorumludur. Bu amaçla o iktisadi yatırımlara girebilir. Vakfın gelir fazlasından yeni yatırımlar yapabilir. Vakfın yönetiminden ikinci derecede sorumlu olan hizmetliler ile mütevelli, senede bir kere bir araya gelir, vakfiyeye göre mütevellinin geçen yıl içindeki işlerini ve hesaplarını gözden geçirir. Heyet gerekirse kadıya başvurup mütevellinin değiştirilmesini isteyebilir. Vakıf muhasebesi, Osmanlılarda devleti temsil eden biri, genellikle kadı tarafından da ayrıca kontrol edilir. Bu kontrol, velayeti amme, yani devletin genel kontrol otoritesi ve kontrol hakkı prensibine dayandırılır. Vakıf, yönetim bakımından kendi kendini yöneten özel bir kuruluştur. Onun önceden konmuş şartnamesinin, parantez içinde charter, kurallarını kimse değiştiremez ve bozamaz, vakfiyeye atanan mütevelli dışında kimse karışamaz veya herhangi bir kullanımda bulunamaz. Başka bir deyişle, vakıf bir özel firmanın hukuki garantilerine sahiptir. İşte bu güvenceler altında vakıflar, İslam toplumunda kuruluş ve çalışması bakımından sürekli büyük sermaye yatırımları ve iktisadi işletmeler özelliğini kazanmıştır. İleride Osmanlı ülkesinde vakfın uygulanması ele alınınca bu noktalar daha iyi görülecektir. Yönetici sınıfın idare felsefesini gösteren nasihatnamelerde ve benzeri kaynaklarda tüccar hakkında görüşler olumludur. Hükümdara verdiği nasihatlerde Kutadgu Bilig'de, parantez içinde yazılışı 11. yüzyıl, daima kâr peşinde koşan, bütün dünyayı dolaşan tüccarın, hükümdara ve halka dünyanın başka uzak yerlerinden kıymetli, nadir eşyayı, bu arada ipeklileri, kürkleri, incileri getirdiği söylenir, onların kâr ve zarar konusunda çok titiz olduklarını hükümdarın unutmaması belirtilir. Kutadgu Bilig, tüccarın uzak yerlerden bilgi getiren ve hükümdarın ününü uzaklara yayan bir eleman olarak önemine de dikkat çeker. Bu sebeple kendilerine her zaman iyi davranılması gerektiğini vurgular. Tüccar hakkında güzel hadisler ve sözler vardır. Tüccar iki dünya saadetine mazhardır. Tüccar korporasyonunun piri Hazreti Peygamber Muhammed'dir. 15. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış bir nasihatnamede hükümdara şu öğütler yapılır. Hükümdar memlekette olan tacirleri hoş göre, daim onları riayetle gözleye. Onların ticaretiyle memleket abadan olur ve onların bizaatleri, parantez içinde becerileri ile, alem iç erzan, parantez içinde ucuzluk olur. Onların vasıtasıyla padişahın nam-ı haseni, parantez içinde güzel adı, etrafa gider ve onların sebebiyle memleket içinde olan emval artar. İslam toplum idealinin ve hukukunun başlangıçtan beri yükselen bir tüccar sınıfının düşünce ve amaçlarına uygun bir biçim kazandığı hakkındaki görüşlere hak vermek gerekir. Fakat aslında bunu İslam dininden ziyade Orta Doğu toplumunda İslam'dan önce hakim devlet toplum geleneklerine bağlamak gerekir. Hanefi mezhebinin kurucularından Şaybani'ye göre ortaya çıkan Müslüman tüccar sınıfının iyi bir yaşam için çabaları İslamiyet'e aykırı bir şey değildir. Bu aksine bir dini ödevdir. Saybani lüksü dine aykırı görmez, övülmeye değer bulur. Özetle Orta Doğu toplumunda tüccar sınıfı birçok fonksiyonları ile devletin ve yönetici sınıfların vazgeçilmez bir yardımcısı olduğundan devlet ve hukuk ona ayrıcalıklı bir yer tanımıştır. Bu fonksiyonların başlıcaları, birikmiş büyük nakit servetiyle tüccarın devlet maliyesinde mültezim sıfatıyla çeşitli biçimlerde hizmet etmesi, böylece halk ile devlet arasında aracı rolü oynaması, gümrüklerde büyük nakit gelir sağlaması, uzak bölgelerden seçkin sınıfın istediği malları getirmesi ve nihayet ajan ve elçilik görevleri görmesi. Öbür yandan devletle bu sıkı işbirliği tüccar ve sarraf sınıfı için ana parayı işletmek ve durmadan arttırmak, yani kapital yapmak için olanaklar sağlamaktaydı. Tüccarın Orta Doğu toplumunda kazandığı ayrıcalıklı durumu yalnız yönetici sınıflarla çıkar ve işbirliğinde aramak doğru olmaz. Tüccarın belli koşulların biçimlendirdiği ekonomi sistemindeki fonksiyonunu hesaba katmak gerekir. Bölgeler arası ticaret yalnız lüks ihtiyacını değil, büyük şehirlerin yiyecek ve ham madde ihtiyacını da karşılamakta, özellikle dokuma endüstrisine ait ham maddeleri, parantez içinde ipek, yün, pamuk, boya, şap, ulaştırmakta ve üretilen mamul malları uzak pazarlara götürüp dağıtmaktaydı. Bu ticaretin durması veya yavaşlaması şehir ekonomisi için yıkıcı sonuçlar doğurmaktaydı. Buna karşılık ulaştırmanın son derece güç ve tehlikeli koşullar altında bulunması, tüccarlığın büyük sermaye, özel bilgi, yetenek ve cesaret isteyen bir meslek olması nedeniyle bölgeler arası ticaret ufak bir grubu çekmekteydi. Bu yüzden büyük tüccar, haciler, parantez içinde hocalar, bedestanında oturur, bölgeler arası ticarette seferde tecrübe kazanmış kervan tacirlerini veya kendi azatlı kölelerini kullanırlardı. Bölgeler arası ticarette deniz ve büyük nehirler kıyısında bulunan veya denize yakın merkezler imtiyazlı durumdaydı. Bölgeler arası ticaret ancak fiyat farklarının çok yüksek ve sonuçta kârın yeteri kadar büyük olduğu durumlarda gelişebilirdi. Bu yüzden baharat, ipek ve pahalı kumaş gibi kâr oranı yüksek mallar uluslararası ticaretin ve ticari kapitalizmin konusuydu. Tüccarın iktisadi fonksiyonu bölgeler arası fiyat farklarını bu koşullarda mümkün olan asgariye indirmedeydi. Öbür yandan bir seferde yatırılması gereken ana para oldukça büyük olmalıydı. İşte bölgeler arası ticaretin ortaçağ toplumunda imtiyazlı kapitalist, spekülatif karakteri ve büyük kapitalin oluşumu için başlıca ekonomik devinim şekli olması bu koşullardan ileri gelmekteydi. Sürekli bölgeler arası ticaretle ilgili tüccar anlamında bezirgan ve sarraf sınıfına karşı, genellikle lüks ve kapitalist düşünceye karşı ortaçağ toplumunda geniş halk kitlelerinin olumsuz duyguları sadece dini düşüncelerden kaynaklanmamaktadır. Dini alanda geniş halk tabakalarının servete karşı duygularını benimseyen dini tarikatlar, Osmanlılarda özellikle Melamatiye, Bayramiye, Şeyh Bedrettin burada anımsanabilir. Sünni İslamiyet'te özellikle Gazali'nin kuvvetle özümsediği akım kapitalist düşünceye karşıdır. Kazanç, Gazali'ye göre dini amaçlar ve yalnız ailenin geçimi için yapılmalı ve harcanmalıdır. Sırf kazanç bir amaç olmamalıdır. Ticaret yapan kimse yeteri kadar kazanınca pazarı terk etmelidir. Bu dünyaya ait nimetler için değil, öteki dünya için çalışmalıdır. Hadsiz hesapsız kazanç peşinde koşmak, dini ve ahlaki bakımdan bir noksandır. Bu akım, olgun, kamil insan için tam bir zahitlik ile kapitalist düşünce arasında bir orta yol gösterir. Gazali, insanın fazla kazanç amacıyla bir yerden bir yere, bir maldan ötekine gitmesini, bu amaçla deniz seyahatleri yapmasını, yani spekülatif kazancı kötü amellerden sayar ki, bu da onun eleştirilerini hangi sınıfa yönetmiş olduğunu göstermesi bakımından dikkate değer.